Kitabın adı Görkemli Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 20. Ayrım. 19. Eve, ekranları aceleyle inceleyerek haber odasını hızla geçti. Morse'dan hiç iz yoktu ama bu onu endişelendirmiyordu. Büyük bir kompleksti burası. Sonuçta adamın endişelenmek ya da saklanmak için bir nedeni yoktu. Eve, bunun için ona fırsat vermeyecekti. Yolda gelirken kafasında tasarladığı plan son derece basitti. Morse'u o gösterişli saçından sürükleyip içeri tıkmak kadar tatmin edici olmayacaktı belki ama daha basitti. Onunla Nadine hakkında konuşacak, endişelendiğini hissettirecekti. Konuyu oradan Kirski'ye götürmek kolay olacaktı. Geçerli bir neden uğruna iyi polis rolü oynayabilirdi. Morse'un yaşadığı travmaya yakınlık gösterebilir, kendi kariyerinde ilk kez bir ceset gördüğünde yaşadıklarını anlatarak aralarındaki havayı yumuşatabilirdi. Hatta Nadine'in ve arabasının görüntülerini yayınlamak için yardım isteyebilirdi. Çok fazla dostça olmamalı diye karar verdi. Acil durum olduğu için adamın gururunu okşayacak bir şeyler olmalıydı. Eğer Morse hakkında yanılmıyorsa, kendisine ihtiyaç duyulduğu düşüncesi adamın hoşuna gidecekti ve kendi yayın zamanını uzatmak için Eve'i kullanacaktı. Ama yine Morse hakkında yanılmıyorsa, Nadine çoktan ölmüş olabilirdi. Eve bu fikri kafasından attı. Değiştiremeyeceği bir şeydi ve daha sonra pişmanlık duymak için yeterince zamanı olacaktı. Bir şey mi aradın? Eve sesin geldiği tarafa döndü. Kadın o kadar mükemmel görünüyordu ki Eve bir an soluğunun kesildiğini hissetti. Yüzü kaymak taşından oyulmuş gibiydi. Gözlerine zümrüt yeşili far, dudaklarına yakut kırmızısı ruj sürmüştü. Kamera karşısına geçen kadınların ilk 3 yıllık kazançlarını sadece kozmetik masraflarını karşılamak için harcadıkları düşünülürdü zaten. Eve, bu kadın doğuştan çok şanslı değilse en az 5 yıllık kazancını harcamış olduğuna bahse girebilirdi. Altın rengi saçları çarpıcı yüzünden arkaya doğru taranmış, tepede topuz yapılmıştı. Sesi güçlü dişiliğini yansıtacak biçimde eğitilmişti. Dedikodu haberleri değil mi? Sosyal haberler. Larinda Mars. Uzattığı eli ince ve zarifti. Tırnaklarına kırmızı oje sürmüştü. Ve sen de Teğmen Dallas'sın. Mars. Bu isim bana tanıdık geldi. Öyle olmalı. Eve'in kendisini hemen tanımamasından rahatsız olduysa bile Larinda bunu hiç belli etmedi. Sadece bembeyaz dişlerini göstererek gülümsedi ve seksi ses tonuyla devam etti. Seninle ve nefes kesici kavalyenle ilgili bir haber yapabilmek için haftalardır peşinden koşuyordum. Mesajlarıma cevap vermedin. Bu kötü alışkanlıklarımdan biri. Özel hayatımın bana özel olduğunu düşünmek bir diğeri. Rourke gibi bir adamla birlikte olduğunda özel yaşam topluma mal olur. Bakışları aşağı doğru kaydı ve Eve'in göğüslerinin ortasına dikildi. Bak bak, bu oldukça gösterişli bir süs. Rourke'dan bir hediye mi? Eve içinden bir küfür salladı ve elini elmas parçasının üzerine kapadı. Arabasında Rourke'u düşünürken kolyeyle oynuyordu ve sonrasında da gömleğinin altına sokmayı unutmuştu. Morse'u arıyorum. Larinda, taşın büyüklüğünü ve değerini çoktan tartmıştı bile. Yayını sırasında bu güzel bir yan haber olacaktı. Polis, milyarderlerin kristalini takıyor. Bu konuda sana yardımcı olabilirdim ve sen de bana bir iyilik yapabilirdin. Bu gece Rourke'un evinde küçük bir parti var. İki katlı, iki tonlu uzun kirpiklerini kırpıştırdı. Sanırım davetiyem kaybolmuş. Bu Rourke'un meselesi, onunla konuşmalısın. Ah! Doğru düğmelere basmak konusunda bir uzman olan Larinda arkasına yaslandı. Yani gösteriyi o idare ediyor değil mi? Kendi kararlarını kendisi vermeye alışkın bir erkeğin küçük kadınla danışmayacağını tahmin etmeliydim. Ben kimsenin küçük kadını değilim diye tersçe cevap verdi Eve kendini tutamayarak. Tuhaf denecek kadar güzel yüzün sahibi hakkında yeniden değerlendirme yaparak derin bir nefes aldı. İyi denemeydi Larinda. Öyleydi. Eh, bu gece bana yardım etmeye ne dersin? Morse hakkındaki meselende sana epeyce zaman kazandırabilirdim, diye ekledi Eve odayı kısık gözlerle tararken. Bunu kanıtlarsan belki ben de senin sorununu düşünürüm. Sen gelmeden 5 dakika önce çıktı. Larinda telefonu çalınca hiç bakmadan bekleme tuşuna bastı. Bunu yapmak için manikürlü parmakları yerine ince bir kalem kullanmıştı. Acelesi olduğunu söyleyebilirim. Beni yürüyen bantta neredeyse düşürüyordu. Hasta gibi görünüyordu. Zavallı çocuk. Eve, Larinda'nın sesindeki zehiri kolayca fark etti. Ondan hoşlanmıyorsun. Piçin tekih dedi Larinda, melodik bir sesle. Bu oldukça rekabetçi bir iş hayatım ve ben de yükselmek için arada bir birilerinin sırtına basmaya karşı değilim. Ama Morse seni böcek gibi ezip arkasına bakmadan yürüyecek ve sanki bir sinek ölmüş gibi bundan üzüntü duymayacak bir adamdır. Sosyal haberlerde birlikte çalışırken bunu bana da yapmaya kalkıştı. Sen ne yaptın? Mükemmel görünümlü omuzlarından birini silkti. Hayatım, ben Morse gibi çaylakları sabah kahvaltısında yerim ama o kadar da kötü değildi. Araştırmalar için bulunmaz bir bilgisayar sihirbazıydı ve kamerada güzel görüntü veriyordu. Ama dedikodular için fazla erkeksiydi. Sosyal haberler diye düzeltti Eve, yüzünde alaycı bir gülümsemeyle. Doğru, ama ana haberlere geçtiğini görmek beni üzmedi. Orada da fazla arkadaş edinmediğini görebilirsin. Nadine'i doğradı. Ne? Eve'in beyni uğuldadı. Morse haberleri tek başına okumak istiyor. Ne zaman Nadine'le birlikte haber masasına otursa hemen bir pürüz çıkarıyor. Onun sözünü kesiyor, kendi yayın süresini birkaç saniye uzatıyor. Nadine'in haberlerini atlıyor. Bir iki defa elektronik tele suflör bile Nadine'in metinlerinde sapıttı. Kimse kanıtlayamıyor ama Morse elektronik konusunda bir dehadır. Öyle mi? Hepimiz ondan nefret ediyoruz, dedi neşeyle. Yukarı katlar hariç, yönetim grubu onun iyi reyting topladığını düşünüyor ve ölümcül eğilimlerini beğeniyor. Bundan pek emin değilim, dedi Eve. Nereye gitti? Laflamak için durmadı ama görünüşe bakarak eve ve doğruca yatağa gittiğini söyleyebilirim. Gerçekten bitkin görünüyordu. Tekrar omuz silkerken pahalı bir parfüm kokusu Eve'in burnuna kadar geldi. Belki hala Louise'i bulduğu zaman yaşadığı travmanın etkisindedir. Bunun için daha anlayışlı olmam gerekirdi ama konu Morse olunca bu pek kolay değil. Eh, davetiye ne olacak? Masası nerede? Larinda bir iç çekti. Kendisine gelen telefonu mesaj kipine çevirdi ve yerinden kalktı. Buradan. Sıraların arasından yürüyerek Eve'i sürüklerken vücudunun her noktasının en az yüzü kadar mükemmel olduğunu kanıtlıyordu. Her ne arıyorsan onu bulamayacaksın. Omzunun üzerinden bakarak şeytanca sırıttı. Bir şey mi yaptı? Yoksa bir suçla ilgili bu kez çizgiyi aştılar mı? Sadece onunla konuşmam gerek. Neden bir şey bulamayacağım? Larinda köşedeki bir kübik ofisin girişinde durdu. Masanın önü kapıya dönüktü. Böylece sırtını duvara verirken içeri giren herkesi de görebilirdi. Küçük bir paranoya belirtisi diye düşündü Eve. Hiçbir şeyini ortada bırakmaz. Küçücük bir not bile. Kıçını kaşımak için bile ayağa kalksa hemen bilgisayarını kilitler. Çalıştığı diğer yerlerden birinde birinin notlarından birini çaldığını iddia ediyor. Hatta ses yükseltici bile kullanıyor. Böylece telefonda fısıltıyla konuşabiliyor ve hiçbirimiz ne konuştuğunu duymuyoruz. Sanki hepimiz onun ağzından çıkan altın kelimelerin peşindeymişiz gibi. O zaman ses yükseltici kullandığını nereden biliyorsunuz? Larinda gülümsedi. Güzel teneme değmen. Masası da kilitli diye ekledi. Diskler de koruma altında. Uzun kirpikleriyle göz kırptı. Bir dedektif olarak bunu nasıl bulduğumu muhtemelen tahmin edebilirsiniz. Şimdi davetiyeye gelelim. Eve, kübik ofisin mükemmel olduğunu düşündü. Yoğun çalışması sırasında aniden hastalanarak dışarı fırlayan biri için fazla mükemmel. Polis merkezinde bir kaynağı var mı? Bence olabilir ama Morse'la top oynayacak tek bir gerçek insan düşünemiyorum. Bu konuda konuşur mu? Hava atar mı? Hey, Morse kendisine göre evrenin dört bir yanında en mükemmel kaynaklara sahip. Eve doğru eğilip fısıldarken sesi bir an için derinliğini kaybetti. Ama Nadine'in önüne geçmeyi başaramadı. Şey, Towers'ın cinayetine kadar ama o da uzun sürmedi zaten. Eve'in kalbi deli gibi atmaya başlamıştı. Başıyla onayladı ve uzaklaşmak için döndü. Hey! Diye seslendi Larinda arkasından. Bu gece ne olacak? Karşılığını vermelisin Dallas. Kamera yok, yoksa kapıdan bile giremezsin diye uyardı Eve. Cevap vermek için bile durmaya gerek görmeden. Üniformalı günlerindeki hırsını hatırladığından Eve destek olarak Peabody'yi istedi. Yüzünü hatırlayacak. Eve asansör Morse'un oturduğu apartmanın 33. katına tırmanırken sabırla bekledi. Yüzler konusunda hafızası güçlü. Ben sana işaret vermedikçe sesini çıkarma. İşaret verdiğimde de kısa ve resmi konuş. Sert görün. Görünüşüm doğuştan sert zaten. Arada bir şok silahının kabzasıyla oyna. Biraz şey görünebilirsin, gergin. Peabody'nin dudakları seyirdi. Sanki her an kullanmayı hevesliymişim ama amirimin yanında yapamıyormuşum gibi. Anlıyorsun. Eve asansörden indi ve sola döndü. Finney hala veriler üzerinde çalışıyor. Bu yüzden şu anda üzerinde baskı yaratmak için elimde yeterince bilgi yok. Gerçek şu ki yanılıyor olabilirim. Ama sanmıyorsunuz. Hayır, sanmıyorum. Ama David Angelini hakkında da çok emindim ve yanıldım. Ama davayı iyi izlediniz ve sorgulama sırasında son derece gergindi. Eve aniden ona bakınca Peabody kızardı. Bir davaya karışan memurlar ilgili dosyalara bakma yetkisine sahiptir. Kuralları biliyorum Peabody. Eve giriş interkomundan kendini tanıtırken son derece soğuk ve resmiydi. Dedektifliğe terfi etmek istiyorsun değil mi Peabody? Peabody omuzlarını dikleştirdi. Evet efendim. Eve başıyla onayladı, kendini tekrar tanıttı ve bekledi. Koridorun ucuna yürü Peabody. Acil çıkış kapısının kilitli olup olmadığını kontrol et. Efendim? Git oraya diye tekrarladı Eve, Peabody'nin şaşkın gözlerine bakarak. Bu bir emirdir. Evet efendim. Peabody arkasını döner dönmez, Eve polis kartını çıkardı ve kilidi açtı. Kapıyı bir parça araladı ve Peabody gelmeden kartı hemen çantasına attı. Kilitli efendim. Güzel. Morse evde değil anlaşılan. Tabii eğer... Hey, şu işe bak Peabody. Kapı kapalı değilmiş. Peabody kapıya baktı, tekrar Eve döndü ve dudaklarını büzdü. Bence bu pek normal değil. Biri içeri izinsiz girmiş olabilir Teğmen. Bay Morse'un başı dertte olabilir. Düşüncen mantıklı Peabody. Bunu kayda geçirelim. Peabody kayıt cihazını çıkarırken Eve kapıyı açtı ve içeri girdi. Morse, ben Teğmen Dallas, NYPS'de. Kapı aralık. Haneye tecavüzden şüpheleniyoruz ve içeri giriyoruz. Peabody'ye dikkatli olmasını işaret ederek içeri girdi. Yatak odasına geçti, dolapları kontrol etti ve yataktan daha fazla yer kaplayan iletişim cihazlarına bir göz attı. Biri girmiş gibi görünmüyor dedi Peabody'ye mutfağa girerken. Küçük kuşumuz nereye uçmuş diye sordu yüksek sesle. Çağrı cihazını çıkardı ve Finney'e ulaştı. Şu ana kadar ele geçirdiğin her şeyi bana ilet. Onun dairesindeyim ve kendisi ortalıkta yok. Daha yarı yoldayım ama bence bunu seveceksin. İlki gençlik dönemini gizleyen kilidi açtık ve bunun için gerçekten ter dökmem gerekti evlat. 10 yaşındayken bizim küçük CJ'in başı sosyal bilimler öğretmeniyle dertteymiş. Sınavda ona A vermemiş. Vay kaltak. Sanırım CJ de böyle düşünmüş. Kadının evine girmiş ve her yeri talan etmiş. Küçük köpeği de öldürmüş. Tanrım, köpeğini mi öldürmüş? Boğazını kesmiş Dallas, bir kulağından öbürüne kadar. Islah evine gönderilmiş, şartlı tahliye edilmiş ve toplum hizmetiyle görevlendirilmiş. Bu güzel. Eve, bütün parçaların yerine oturmaya başladığını düşündü. Devam et. Tamam, emrindeyim. Dostumuz son model bir iki kişilik roket kullanıyor. Tanrı seni korusun Finney. Dahası var diye devam etti Finney saçlarını düzelterek. İlk gerçek işi doğduğu kasabadaki küçük bir istasyondaymış. Yayın düzenlemesinde başka bir muhabir onun önüne geçince işten ayrılmış. Bir kadın. Sakın durma, seni sevdiğimi düşünmeye başlıyorum. Devam et, yüzüme karşı böyle dersin tabii. Her neyse, bir sonraki işinde yayına çıkmış, sadece hafta sonları sabah haberleri. Ayrım yapıldığını iddia ederek o işi de bırakmış. Yayın yönetmeni kadın. Çok güzel, çok güzel. Ama işte asıl büyük balık. Kaliforniya'da çalıştığı istasyon. Orada oldukça başarılıymış. Öğle haberlerinde sürekli spiker olmuş. Bir kadınla birlikte mi? Evet, ama asıl mesele bu değil Dallas. Bekle. Güzel, sevimli hava durumu sunucusu bütün ilgiyi üzerinde topluyormuş. Yönetim onu o kadar sevmiş ki gün içinde bazı kolay sunumları yapmasına izin vermişler. Kız yayındayken reytingler tabana vurmuş ve iyice ilgi odağı haline gelmiş. Morse bir amatörle çalışmayı reddederek işten ayrılmış. Bu o küçük kızın büyük çıkışını yapmasından hemen önceymiş. Kız bir komedi dizisinde rol almış. Adını tahmin etmek ister misin? Eve gözlerini kapadı. Bana Yvonne Metcalf olduğunu söyle. Teğmen'e bir sigara verin. Metcalf, şu bizim ünlü sersem herifin parlak günlerine ulaşmasını büyük oranda engellemiş. Adamın onu güzel şehrimizde arıyor olmasına şaşmamak gerek. Ama haberler sırasında eski arkadaş olduklarından söz etmemesi de oldukça garip. Oysa bu onlara güzel bir açı kazandırabilirdi. Sana umutsuzca aşığım Fini, senin o çirkin yüzünü öpeceğim. Hey, bunu daha önce duymuştum. Karım da böyle der. Evet, tamam. Arama emrine ihtiyacım var Fini ve Morse'un buradaki bilgisayarına girmen için sana da. Arama emrini istedim bile. Elime geçer geçmez sana göndereceğim. Ondan sonra da hemen yola çıkıyorum. Bazen çarkın dişlileri sorunsuzca dönüyordu. Aradan yarım saat geçmeden Eve arama emrine ve Fini'ye kavuşmuş, onu gerçekten öpmüştü. Hem de öyle bir öpüş ki zavallı Fini pancar gibi kızarmıştı. Kapıyı mühürle Peabody. Sonra da salonu ara. Düzenli olmaya da çalışma. Eve iki adım arkasında Fini ile yatak odasına girdi. Fini ellerini ovuşturmaya başlamıştı bile. Bu oldukça güzel bir sistem dedi Fini. Ne hatalar yapmış olursa olsun bu serseri bilgisayardan anlıyor. Bu bebekle oynamak büyük bir zevk olacak. Eve çekmeceleri karıştırırken o da bilgisayarın başına çöktü. Aşırı düzenli dedi Eve. Ne ortalıkta bir giysi parçası var ne de harcamalarında aşırıya kaçmış. Çünkü bütün kazancını oyuncaklarına yatırıyor. Fini kaşlarını çatarak öne eğildi. Bu adam cihazlarına saygı duyuyor ve dikkatli. Her yerde şifre engelleri var. Tanrım, kör kilidi var. Ne? Eve yerinde doğrularak ona döndü. Bir ev cihazında mı? Evet. Fini dikkatle arkasına yaslandı. Eğer doğru şifreyi girmezsen bütün veriler kaybolur. Muhtemelen ses şifresi de vardır. Benim için hiç kolay olmayacak Dallas. Buraya bazı cihazlar getirmem gerek ve bu da zaman alacak. Morse kaçıyor, kaçtığını biliyorum. Peşinde olduğumuzu biliyor. Olasılıkları düşünürken ayaklarını yere vuruyordu. Kaynaklar, insan ya da elektronik. En iyi adamını buraya çağır. Sen de kanal binasındaki bilgisayara geç. Kaçmadan önce oradaydı. Bu uzun bir gece olacak. Teğmen, Peabody kapıda göründü. Yüzü ifadesizdi ama gözleri heyecanını ele veriyordu. Bunu görseniz iyi olur. Salonda Peabody kanepeye işaret etti. Üzerini arıyordum. Muhtemelen kaçıracaktım ama babam mobilya yapmayı sever. Mobilyaların içine her zaman gizli raflar ve delikler yapar. Biz de bunu kullanıp gizli hazine oyunları oynardık. Yan taraftaki tokmağı gördüğüm zaman şüphelendim. Eski model yuvarlak tokmakları andıran dekoratif bir parça gibi göründü. Kanepenin önünden dolaştı ve işaret etti. Eve vücudunun titreyişini neredeyse hissedebiliyordu. Peabody'nin sesi hafifçe inceldi. Gizli hazine. Eve kalbinin gümbürdeyişini duyuyordu. Minderlerin altına gizlenmiş bir çekmece ve çekmecenin içinde kendisine bakan mor bir şemsiyeyle kırmızı beyaz çizgili bir yüksek topuklu ayakkabı vardı. Onu yakaladık. Eve yüzünde güçlü ve saldırgan bir gülümsemeyle Peabody'ye baktı. Peabody, az önce dedektifliğe terfiin konusunda dev bir adım attın. Adamım ona işkence ettiğini söylüyor. Eve, çağrı cihazının ekranında gördüğü Fini'ye kaşlarını çatarak baktı. Ondan sadece periyodik olarak verileri aktarmasını istedim. Morse'un dairesini araştıran ekipten uzaklaştı. Güneş batmak üzere olduğu için ışıkları yakmışlardı. Ve onun çalışmasını engelliyorsun Dallas. Bunun yavaş olacağını sana söyledim. Morse bilgisayar biliminde bir uzman, bütün hileleri biliyor. Bir yerlere yazmış olmalı Fini, tıpkı lanet olasıca bir haber gibi ve Nadine'i ele geçirdiyse o da bu lanet disklerden birinde olmalı. Bu konuda sana katılıyorum evlat ama adamımın boğazını sıkmak bilgilere daha çabuk ulaşmanı sağlamayacak. Tanrı aşkına bizi biraz rahat bırak, bu gece yapacak işin yok mu senin? Ne? Birden hatırlayarak yüzünü buruşturdu. Hay lanet olasıca! Git parti elbiseni giy ve bizi rahat bırak. O hala dışarıda bir yerlerdeyken ben beyinsiz bir salak gibi giyinip kanepe yemeyeceğim. Ne giyersen giy, o orada olacak. Dinle, bütün şehirdeki polisler alarmda. Dairesi sıkı gözetim altında, kanal binası da öyle. Bize burada yardımın olmaz, bundan sonrası benim işim. Ama ben, beni lafa tutarak çalışmayı daha da yavaşlatabilirsin diye sözünü kesti Fini. Git Dallas. Elime bir şey geçtiği anda ilk harfi yakaladığımda hemen seni arayacağım. Onu yakaladık Fini. Kim ve ne sorularının yanıtlarını bulduk. O halde bırak da nerede sorusunu da yanıtlayalım. Nadine Furst hala hayattaysa her dakikanın önemi var. Eve'in sıkıntısı da buydu zaten. Tartışmak istedi ama artık cephanesi kalmamıştı. Pekala, gidiyorum ama... Beni arama dedi Feeney yine sözünü keserek. Ben seni ararım. Adam bağlantıyı kestiği için Eve küfretmeye fırsat bulamadı. Eve, ilişkileri, yaşamla görevleri dengelemenin önemini ve uzlaşmanın değerini anlamak için çok uğraşıyordu. Rourke'la arasındaki şey, ayağına iyi uyan ama biraz rahatsızlık hissi veren, yeni ve uyum sağlayana kadar genişlemesi için ayağından çıkarmaması gereken bir ayakkabı gibiydi. Bu yüzden son hızla yatak odasına dalıp giyinme bölümünde Rourke'u ayakta görünce hemen saldırı taktiğine sarıldı. Geç kaldığım için bana nutuk çekme sakın. Somerset bu konuyla ilgilendi bile. Tabancası için taşıdığı omuz askısını çıkarıp bir sandalyenin üzerine attı. Rourke altın kol düğmelerini büyük bir beceriyle takmayı yeni bitiriyordu. Somerset'e cevap vermek zorunda değilsin. Eve baktığında bir an için göz göze geldiler. Sonra genç kadın hemen tişörtünü çıkardı. Bana da. Bak işim vardı tamam mı? Belden yukarısı çıplak bir halde botlarını çıkarmak için bir koltuğa yerleşti. Burada olacağımı söylemiştim ve buradayım. Konukların 10 dakika içinde gelmeye başlayacaklarını biliyorum. Somerset'in rahatsız edici sözleri kulaklarında çınlarken botlarından tekini bir kenara koydu. Hazır olacağım. Giyinmek ve yüzüme boya sıvamak için saatler harcamaya ihtiyacım yok. Botlarıyla işini bitirdikten sonra ayağa kalktı ve dar kotunu kalçalarından kurtarmaya çalıştı. Kot daha yere değerken banyoya doğru yürümeye başlamıştı bile. Rourke yüzünde sıcak bir gülümsemeyle peşinden geldi. Acele etmene gerek yok Eve. Tam başlama saatinde bulunmak zorunda olduğum bir kokteyl değil bu ve geç gelirsen ceza filan verilmeyecek. Hazır olacağımı söylemiştim. Duşun altına girdi ve hemen saçlarını şampuanlamaya başladı. Köpükler gözlerine damlıyordu. Hazır olacağım. Güzel ama 20 ya da 30 dakika sonra gelirsen kimse alınmayacak. Başka bir hayatın daha olduğu için sana kızmamı mı bekliyorsun yani? Yanan gözlerindeki sabunu duruladıktan sonra Rourke'u buhar ve köpüklerin arasından görmeye çalıştı. Belki. O halde hayal kırıklığına uğramaya mahkumsun. Hatırlarsan seninle karşılaşmam öbür hayatın sayesinde oldu. Ayrıca benim de bir sürü başka uğraşım var. Eve saçlarını durularken izledi. Seni kafese tıkmaya çalışmıyorum. Sadece seninle birlikte yaşamaya çalışıyorum. Rourke onun için vücut kurutucusunu çalıştırırken Eve gözlerine düşen ıslak saçlarını üfledi. Kurutucunun önüne geldi ve döndü. Sonra ani bir hareketle Rourke'un yüzünü yakaladı ve onu şaşırtacak derecede coşkulu bir öpücük verdi. Bu kolay olmayacak. Tüpün içine girdi ve etrafını sıcak kuru havayla saracak düğmeye bastı. Kendi başıma yaşarken bile yeterince sorunla karşılaşıyorum. Bazen başına bu kadar dert olduğum halde neden benden kurtulmadığına şaşıyorum. Aklıma gelmedi değil ama genellikle silahlısın. Sabun nedeniyle mis gibi kokan kurumuş vücuduyla dışarı çıktı. Şimdi değilim. Rourke onu belinden yakaladı ve kaslı, sert kalçalarını iki eliyle birden okşadı. Çıplak olduğunda aklıma başka şeyler geliyor ne yazık ki. Demek öyle. Kollarını Rourke'un boynuna doladı ve hafifçe parmak uçlarında yükseldi. Bu şekilde göz göze ve dudak dudağa gelmek hoşuna gitmişti. Ne gibi? Rourke büyük bir pişmanlıkla onu kendinden uzaklaştırdı. Neden bu kadar heyecanlı olduğunu söylesene bana. Belki seni şık bir gömlekle gördüğüm içindir. Rourke'dan uzaklaştı ve askılardan birinden kısa bir sabahlık aldı. Ya da belki önümüzdeki birkaç saat boyunca topuklarımı sızlatacak ayakkabılar giyeceğimi bilmenin verdiği bir endişedir. Aynaya baktı ve Mavis'in her zaman onu zorladığı gibi makyaj yapmak zorunda olduğunu düşündü. Öne eğilerek siyah takma kirpikleri ve rimelleri inceledi. Kirpiklerden birini aldı ve sol gözüne dikkatle yerleştirdi. Ya da belki sadece diye devam etti yeni kirpiklerine uyum sağlamak için etrafa bakarak, Memur Peabody gizli bir hazine bulduğu içindir. Memur Peabody adına sevindim. Nedir bu gizli hazine? Eve sağ gözüne de kirpikleri yerleştirdi ve gözlerini kırpıştırdı. Bir şemsiye ve bir ayakkabı. Onu yakaladın. Rourke onu omuzlarından tuttu ve ensesini öptü. Tebrikler. Neredeyse yakaladık diye düzeltti Eve. Şimdi ne yapması gerektiğini hatırlamaya çalıştı ve ruju seçti. Mavis ona ruj kullanmanın incelikleri hakkında uzun nutuklar çekmişti Ama Eve, 3 hafta dudağında kalacak bir renk konusunda çok kararsızdı. Kanıtları bulduk. Arama ekibi eşyaların üzerindeki parmak izlerini teşhis etti. Şemsiyenin üzerinde sadece kendisinin ve kurbanın parmak izi var. Ayakkabıda başkaları da var ama satıcılar ya da diğer müşteriler olduğunu sanıyoruz. Yeni ayakkabılar, tabanları bile doğru dürüst aşınmamış ve ölmeden hemen önce Saks'tan bir sürü ayakkabı almış. Eve yatak odasına döndü, Rourke'un onun için Paris'ten geldiği kokulu kremi hatırladı ve vücuduna sürmek için sabahlığını çıkarıp attı. Sorun şu ki onu henüz bulamadık. Peşinde olduğumu bir şekilde anladı ve kaçtı. Fini herhangi bir ipucu bulabileceğimiz umuduyla adamın bilgisayarında çalışıyor şu anda. Bütün ekipler alarmda ama şehirden kaçmış olabilir. Bu gece bitmeyebilir ama Fini kıçıma tekmeyi bastı. Adamına işkence ettiğimi söyledi. Dolabı açtı, seçeneklerine göz attı ve bakır renkli sade bir elbisede karar kıldı. Askıdan alıp önüne tutarak aynaya baktı. Dekolte yakalı, uzun kollu ve rahat bir elbiseydi. Eteği dizin biraz üzerinde bitiyordu. ''Bunun altına bir şey giymek zorunda mıyım?'' Rourke en üst çekmeceye uzandı ve gülünç bir şekilde adına külot denen aynı renkte bir üçgen kumaş parçası çıkardı. ''Sanırım bu işe yarar.'' Rourke'un kendisine attığı külodu kaptı ve çabucak giydi. ''Tanrım'' dedi üzerinde sadece külotla aynaya bakarak. ''Neden giymeye uğraşacaksın ki?'' Tartışacak zamanları olmadığı için elbisenin içine ayaklarını soktu ve dar kumaşı yukarı çekmeye başladı. Giyinmeni seyretmek her zaman çok keyifli ama şimdi dikkatim başka yerde. Biliyorum, biliyorum. Sen in, ben de hemen geliyorum. Hayır Eve. Kim? Kim mi? Düşük lastikli omuzları yerlerine yerleştirdi. Söylemedin mi? Hayır, dedi Rourke saygın bir sabırla. Söylemedin. Morse. Eve, ayakkabı seçmek için dolaba daldı. Dalga geçiyorsun. C.J. Morse. Elindeki ayakkabıları tabanca gibi tuttu ve gözleri kısılırken yüzü ciddileşti. Ve o küçük piçle işimi bitirdiğimde hayal etmediği kadar yayın zamanı kazanacak. Dahili telefon sinyal verdi ve Somerset'in keyifsiz sesi duyuldu. İlk konuklar geliyor efendim. Güzel. Sonra tekrar Eve döndü. Morse mu? Kesinlikle. Tıkınırken sana ayrıntıları anlatırım. Eliyle saçını sıvazladı. Sana hazır olacağımı söylemiştim. Şey, Rourke, odadan çıkarken el ele tutuştular. Benim için bir son dakika konuğunu listeye eklemeni istiyorum. Larinda Mars. 20. ayrımın sonu. Sayfa 352. Devamı 21. ayrımda.